Ayrım 11.
Hükümetin ayrıca ittifak-ı hamiyetin gizli tertibinden haberi de olmuş olmalıydı. Kemal ve arkadaşları Mustafa Fazıl Paşa'nın padişaha açık mektubunu basıp dağıtınca hükümet bu eleştirilere karşı sert tedbirler almaya karar verdi. Kemal ve arkadaşlarını sürgüne gönderdi. Ziya ve Kemal'in sürgünleri Taşra idaresine atanma kılıfına büründürülmüştü. Mustafa Fazıl Paşa bunu duyunca onları Paris'e kendisine katılmaya davet etti. Onlar da öyle yaptı. Kendilerine artık Yeni Osmanlılar ya da Fransızca Jön Türk diye isim takmışlardı. Bu ismi ilk kez Mustafa Fazıl kullanmıştı. Aşırı derecede zengin olan paşanın para yardımlarıyla desteklenen Kemal ve Ziya, Londra, Paris ve Cenevre'de yayınlanan ve imparatorluğa Avrupalı güçlerin imparatorluk içinde işletmekte oldukları posta kuruluşları ve ticari kanallar vasıtasıyla ulaşmakta olan gazetelerde Ali ve Fuat paşaların politikalarını topa tutmayı sürdürdüler. İşlerinde en önemli olanı Ziya ve Namık Kemal tarafından 1868'den beri yayınlanmakta olan Hürriyet gazetesiydi. Ama başka gazeteler de vardı ve bunlar çoğunlukla daha köktenci niteliğe sahipti. Jön Türklerin yurt dışındaki faaliyetleri, hamileri olan Mustafa Fazıl Paşa'nın Sultan Abdülaziz'in Haziran 1867'de Fransa'ya yaptığı devlet ziyaretinden hükümdarla barışmak ve İstanbul'a geri dönmek için yararlanmasından sonra da devam etti. Paşa geri dönmeden önce Jön Türk yayın organlarının yaşaması için maddi düzenlemelerde bulunmuştu. İstanbul'a sadece Mustafa Fazıl Paşa dönmemişti. Yeni Osmanlılar, Ali Suavi dışında yönetici seçkinler sınıfı mensupları ve eski devlet memurlarıydı. Liberal islahatlar yoluyla kurtarmak istedikleri devletle sıkı sıkıya özdeşleşmişlerdi ve siyasete içeriden nüfuz etme olanağı göz önüne alındığında geri dönmenin çekiciliği yüksekti. 1870'te ikinci dönen kişi Namık Kemal oldu. Ve eski düşmanları Ali Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra yeni Osmanlıların ikisi dışında biri Ali Suavi'ydi, hepsi geri döndü. Yeni Osmanlılar yönetici seçkinler sınıfı içerisindeki küçük bir topluluktu. Bunların örgütlü faaliyetleri 5 yıldan fazla sürmemişti. Sıkı şekilde örgütlenmemişlerdi ve topluluk üyelerinin düşünceleri birbirinden çok farklıydı. Buna rağmen Türkiye ve Türkiye ötesinde şaşırtıcı ölçüde etkileri oldu. 1876 Anayasası'nın oluşumunu ve 1878 sonrasında padişahın istibdat yönetimine muhalefet edecek olan ve onların yazıları üzerine temellendirilmiş olan Osmanlı Meşrutiyet Hareketi'ni dolaylı yoldan bile olsa büyük ölçüde etkilemişlerdi. Onların Avrupa liberalizmi ile İslami geleneği kaynaştırmaya girişen akıl yürütme yolu, özellikle de Namık Kemal'inki o yüzyılın daha sonraki İslamcı yenileşme taraftarlarınca devralındı ve İslam dünyasında geniş taraftar buldu. Düşüncelerinden başka onların en büyük katkısı yeni bir siyaset tarzının yaratılması olmuştu. Yeni Osmanlılar, İmparatorluğun Osmanlı seçkinler sınıfı içerisindeki ilk modern ideolojik hareket sayılabilir. Yazılarıyla bir kamuoyu Osmanlıca efkar-ı umumiye yaratmak ve onu etkilemeye bilinçli şekilde çalışmak da ilk kez onların yaptığı bir işti. 6. 1873-1878 bunalımı ve sonuçları. Yeni Osmanlılar Fuat Paşa 1869'da ve Ali Paşa'nın 1871'de ölmesiyle demokratik reformların karşısındaki engellerin ortadan kalktığını sanan şaşılacak ölçüde saf bir inanca kapılarak İstanbul'a geri dönmüşlerdi. Tam aksine kısa zaman içinde anlayacaklardı ki Ali Paşa'nın ölümü birkaç yıl içinde imparatorlukta görülmemiş boyutlarda bir bunalıma yol açacak olan bir gelişmenin ilk aşamasıydı. Bunalıma ortaya çıkışları aynı zamana rastlayan bir takım gelişmeler neden olmuştu. Uluslararası açıdan imparatorluğun konumu daha Ali Paşa'nın ölümünden önce değişmeye başlamıştı. Süveyş kanalının 1869'da açılması, esas liberal güçler olan Fransa ve İngiltere için imparatorluktan çok Mısır'ın çıkar odağı haline gelmesi demekti. Fransa'nın 1870'teki savaşta Prusya karşısındaki açık ve beklenmedik yenilgisi Avrupa'daki güç dengesinde bir değişime yol açmıştı. Kırım Savaşı'ndan bu yana Osmanlı ıslahatçılarıyla en yakından ilişki kurmuş güç olan Fransa geçici bir gerileme durumundaydı. Bu durum İstanbul'daki otoriter ve muhafazakar güçlerin bilhassa Rusya'nın yandaşlarını güçlendirmişti. Aynı zamanda Fuat ve Ali Paşaların kendisini devlet işlerinin yönetiminden uzak tutmasına gittikçe artan tahammülsüzlük belirtileri göstermiş olan padişah, Ali'nin ölümünü iktidarı bizzat kendisi kullanmak için fırsat bilmişti. Ancak bu iş için padişah uygun değildi. Çünkü mizacı değişmekte ve ortaya çıkmakta olan kendini büyük görme hastalığı gitgide artmaktaydı. Kontrolü elde tutmak için denediği bir yol, hiçbir memuru makamında sabit tutmayıp yerlerini çılgınca bir süratte değiştirmekti. Sağ kolu ise sultanın gözüne girme gayretinde olağanüstü yollara başvuran ve kendine Nedimov lakabını kazandıracak kadar Rus Büyükelçiliğinin alenen hizmetinde olan Mahmut Nedim Paşa'ydı. Mahmut Nedim Paşa ne Avrupa deneyimine sahipti ne de bir Avrupa dili biliyordu. Bu bakımdan imparatorluğu bunalım zamanlarında yönetecek donatımdan yoksundu. Ekonomik etkiler ve siyasal sonuçları. 1870'lerde ortaya çıkan bunalım siyasal olduğu ya da siyasal hale geldiği kadar ekonomik bir bunalımdı da. Kuraklık ve selin bir araya gelişi 1873 ve 1874 yıllarında Anadolu'da bir kıtlık felaketine yol açmıştı. Bu da çiftlik hayvanlarının yok olmasına ve ölümler ve kente göçler yüzünden kırsal bölge ahalisinin azalmasına neden olmuştu. Bunun sonucunda hem halk sefalete düşmüş hem de vergi gelirlerinde bir düşüş olmuştu. Hükümet vergi gelirindeki düşüşü hayatta kalanlara vergiler getirerek telafi etmeye çalışmış, böylece halkın sefaletini daha da artırmıştı. Ayrıca Kırım Savaşı'ndan beri borç almayı alışkanlık edinen hükümet para bulmak için Avrupa piyasalarına bel bağlamıştı. Ancak görünürde ödünç para yoktu. Avrupa ekonomisinde 1896'ya kadar sürecek olan büyük bunalımın başlangıcına işaret eden Uluslararası Menkul Kıymetler Borsası'nın 1873'teki ani çöküşü, Osmanlı İmparatorluğu gibi güven vermeyen borçluların para toplamasını imkansız hale getirmişti. Sonuç olarak imparatorluk artık eski borçların faizini ve 200 milyon sterlin düzeyine varmış olan toplam borcunu ödeyemez olmuştu. İmparatorluğun kıtlıktan etkilenmemiş Balkan eyaletlerindeki hoşnutsuzluk, vergilendirmenin artan baskısı yüzünden önce Bosna sonra Hersek'te ve 1876 Nisan'ından itibaren de Bulgaristan'da Hristiyan köylülerin büyük çaptaki bir isyanına dönüştü. Osmanlı askerleri 12 bin ila 15 bin arasında Bulgar'ı öldürerek isyanı bastırdığında, manzaranın yine bir yanını oluşturan Hristiyanların Müslümanları büyük çapta öldürmüş olması olgusundan zımnen habersiz olan Avrupa'da boydan boya bir şok dalgası yayıldı. Özellikle Türk taraftarı olmakla ve bu nedenle katliamlara suç ortağı olmakla suçlanan muhafazakar Disraeli hükümetine karşı Gladstone yönetimindeki liberal muhalefetin bir Bulgar katliamını propaganda aracı olarak kullandığı İngiltere'de Kırım Savaşı öncesinden beri süren Türklerden yana hava yok oldu. Rusya ve Avusturya-Macaristan 1875 sonlarından beri Doğu sorunu üzerine yoğun müzakerelere girişmiş bulunmaktaydılar. Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu'nun ayakta kalmasında hala hayati bir çıkar görmekteydi. Bunun yanı sıra Avusturya askeri yetkilileri Bosna Hersek'teki Osmanlı hakimiyetinin sarsılması ihtimaline karşı buranın işgalini kuvvetle tavsiye etmekteydiler. Öte yandan Rusya'da Güney Slavları ile Pan-Slav dayanışma hareketi o sıralarda alabildiğine yayılmıştı. Ve İstanbul'daki Rus Büyükelçisi Ignatiev bu hareketin ateşli bir taraftarıydı. Rus-Avusturya müzakereleri 30 Aralık 1875'te adını Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan alan Andrassy notasıyla sonuçlandı. Bu nota, Bosna Hersek'te yabancı denetimi altında kapsamlı reformlara ilişkin bir öneriler paketiydi. Babali notayı Şubat'ta kabul etti ama isyancılar savaştan vazgeçmeyi kabul etmediler. Nisan'daki kısa süreli bir ateşkes çok geçmeden ihlal edildi. Meşrutiyet devrimi. Bu ürkütücü siyasal ve ekonomik karışıklık ortamında reformların eyaletlerdeki uygulayıcılarından o sırada sandalyesiz nazır Mithat Paşa, serasker Hüseyin Avni Paşa, askeri mektepler nazırı Süleyman Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin de içinde bulunduğu önde gelen Osmanlı siyasetçilerinden oluşan bir grup 30 Mayıs 1876'da bir hükümet darbesi yaptı ve Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdi. Yerine yeni Osmanlılara yakın olan ve Namık Kemal ve Ziya Paşa vasıtasıyla Mithat Paşa ile temas halinde bulunan Veliaht Murat, Sultan 5. Murat olarak tahta geçti. Murat tahta çıkmadan önce mümkün olan en kısa sürede bir anayasa ilan etmeye söz vermişti. Yeni Osmanlı programı, anayasa ve parlamento artık tam olarak gerçekleşecekmiş gibi gözüküyordu. Namık Kemal ve Ziya Paşa mabeyinci olarak atandılar. Ne var ki Murat hükümdar olduğu andan itibaren ısrarla ihtiyat tavsiye eden Sadrazam Rüştü Paşa'nın sözünü dinler olmuştu. Tahta çıkıştan sonraki Hatt-ı Hümayun'a Mithat Paşa ve yeni Osmanlıların tavsiye ettiği gibi anayasa için somut vaatte bulunmak yerine sadece reformlara ilişkin muğlak bir ifade konulmuştu. 5 Haziran 1876'da sabık padişah Abdülaziz intihar etti. Ardından 15 Haziran'da Çerkes Hasan adındaki bir kol ağası kendi kişisel sorunları nedeniyle bir kabine toplantısı sırasında Hüseyin Avni Paşa'yı, Hariciye Nazırı Raşit Paşa'yı ve birkaç kişiyi tabancayla öldürdü. Bu olay güç dengesini daha köktenci reformcular lehine değiştirdi. 15 Temmuz'da yeni Devlet Şurası'nın ilk toplantısında bir anayasa ilan edilmesi kararı alındı. Ancak bu karar Sultan Murat'ın hızla kötüye giden akli durumu nedeniyle uygulamaya konulamadı. Artık bir alkolik haline gelmiş olan Murat, devlet ricalinin biat yemini için 30-31 Mayıs gecesi saraydan alınıp Bab-ı Seraskeri'ye götürülürken had safhada asabiyet belirtileri göstermişti. Murat idama götürüldüğüne inanıyordu. Anlaşılan amcasının intiharı ve kabinesindeki bazı üyelerin katli ciddi bir sinir bozukluğuna yol açmıştı. Osmanlı ve yabancı doktorların muayenesinden sonra kabine padişahın hükümdarlık yapamayacağı kararına varmak zorunda kaldı. Kabine önce padişahın kardeşi Hamit Efendi'yi naip olması için ikna etmeye çalıştı. Ama onun naipliği kabul etmemesi üzerine Murat'ın tahttan indirilmesi ve yerine kardeşinin geçirilmesinden başka çare kalmamıştı. Ve Hamit Efendi 1 Eylül 1876'da 2. Abdülhamit olarak tahta çıktı. Murat Boğaziçi'ndeki Çırağan Sarayı'na götürüldü. Hemen hemen 30 yıl burada tutsak olarak yaşamını sürdürdü. Bulgar bunalımı tırmanıyor, Rusya ile savaş. Bu arada Balkanlardaki durum daha da kötüleşmişti. Sırbistan 30 Haziran 1876'da imparatorluğa savaş ilan etmiş ama Osmanlı ordusunun üstün gücüyle karşı karşıya kalınca Eylül'de ateşkes istemek zorunda kalmıştı. Ancak Rusya'daki Panislav duyarlılığı bu sırada ateşliliğin doruğundaydı. Sırbistan'da hayal kırıklığına uğramış olan Rus Panislavistleri artık Bulgarlara yönelmişti. Rus hükümeti Bulgarların yaşadığı bölgelerde geniş kapsamlı reformlar yapılması ve fiili özellik verilmesi için İstanbul'a baskı yapmakta, talepleri karşılanmadığı takdirde savaşla tehdit etmekteydi. İngiltere, Balkanlara ilişkin uluslararası bir konferans önererek büyüyen bunalımı hafifletmeye çalıştı. Konferansın 23 Aralık 1876'da İstanbul'daki ilk toplantısında delegeler, Osmanlı delegesinin Kanuni Esasi'nin ilan edilmiş olduğunu açıklamasıyla şaşkınlığa uğradılar. Bu anayasa özellikle 1830 Belçika Anayasası'nı esas almıştı. Ama bazı maddeleri ya da boşlukları ona daha müstebit bir nitelik vermekte ve padişaha daha sonraları meşrutiyet yönetiminin zararına kullanacağı önemli birçok ayrıcalık getirmekteydi. Osmanlılara göre Kanuni Esasi'nin ilanı ile bütün tebaaya meşruti haklar verilmiş olduğundan, imparatorluğun Hristiyan bölgelerindeki bütün ıslahat tartışmaları gereksiz hale gelmiş oluyordu. Büyük güçlerce yapılan bütün ilave öneriler Babai tarafından reddedildi. Sonuç olarak konferans başarısızlığa uğradı ve Rusya, Bosna Hersek'i işgal etmesine rıza göstermek suretiyle Avusturya'nın tarafsızlığını kazandıktan sonra 24 Nisan 1877'de savaş ilan etti. Başlangıçta Rus orduları az direnişle karşılaştı ama sonradan Bulgaristan'da Plevne'de beklenmedik şekilde durduruldular. Burada Osmanlılar Mayıs ayından Aralık ayına kadar Rus saldırılarına karşı koydu. Rusların sonunda cepheyi yarıp geçmesi Osmanlıların etkin direnişini sona erdirdi. Şubat ayı sonunda Ruslar İstanbul'a sadece 12 kilometre uzaklıktaki Ayastefanos'taydılar, Yeşilköy. Burada 3 Mart 1878'de bir barış anlaşması imzalandı. Bu antlaşma Osmanlılar için kelimenin tam anlamıyla bir yıkım olmuştu. Antlaşma Ege ve Karadeniz arasında büyük bir özerk Bulgar devletinin kurulmasını, Karadağ'ın muazzam toprak kazançlarını, Karadağ savaş öncesindeki büyüklüğünün 3 katına ulaşıyordu ve Sırbistan'ın daha küçük toprak kazançlarını içeriyordu. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oluyordu. Tesalya ve Epir'de geniş kapsamlı ıslahatlar uygulanacaktı. Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Rusya'ya terk edilecek ve Ermenistan'da ıslahatlara başlanacaktı. Dahası yeni Bulgar devleti 2 yıl süreyle Rus işgalinde kalıyordu. Bulgaristan kuşkusuz bu süreden sonra da Rus nüfuzunda kaldı. Antlaşmanın imzalanması öteki Avrupa güçlerini, bilhassa Avusturya ve İngiltere'yi harekete geçirmek için gereken şok etkisini yaratmıştı. Ama Osmanlılara acımalarından dolayı değil, eğer Avrupa güç dengesi yürürlükte kalacaksa Rusya'nın Balkanlar ve Küçük Asya'daki egemenliğinin kabul edilemez olmasından dolayı. Avusturya ve İngiltere'den gelen baskı ve askeri güç kullanımı tehdidi artık Doğu bunalımı haline gelmiş olan Doğu sorununa kabul edilebilir bir çözüm bulunması için Haziran 1878'de Berlin'de bir konferans yapılmasına yol açtı. Bu konferans 1814'te Viyana'da başlamış bütün büyük Avrupa güçlerinin katıldığı büyük konferanslar dizisinin sonuncusu olacaktı. Balkan halkları ve devletlerinin konferanstaki nüfuzunun ise önemsiz olduğunu söylemeye gerek yok. Konferansın sonucunda ortaya çıkan Berlin Anlaşması, Ayastefanos Anlaşması'nın koşullarını hafifletmiş ancak iptal etmemişti. Romanya, Sırbistan ve Karadağ yine bağımsızlıklarını kazanmış ama Sırbistan ve Karadağ'ın toprak kazançları çok azaltılmıştı. Özerk bir Bulgaristan ortaya çıkarılmış ama başlangıçta öngörülenden daha küçük olmuş ve Balkan dağları boyunca ikiye bölünmüştü. Güney kısmı özel bir yönetim biçimine tabi başında Hristiyan valisi olan bir Osmanlı vilayeti olarak kalıyordu. Rusya'nın liman kenti Batum dahil Asya'daki kazançlarının çoğu olduğu gibi kalıyordu. Ayrıca hem Avusturya hem İngiltere müdahalelerinin karşılığını zorla koparmışlardı. Avusturya, genel anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olarak kalmış olan Bosna Hersek'i, İngiltere ise Kıbrıs'ı işgal etmişti. Padişahın ses çıkarmadan kabul etmekten başka seçeneği yoktu. 7. Gerici istibdat ya da islahatların doruğu, Sultan II. Abdülhamit'in saltanatı. Berlin Antlaşması imzalandığında İstanbul'daki iç siyasal durum kökten değişmişti. Anayasada öngörülmüş olduğu için Osmanlı parlamentosu seçimleri Aralık 1876 ve Ocak 1877'de yapılmış, meclis 19 Mart'ta resmen açılmıştı.